Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'den herkese merhabalar. Meraklısına Bilim artık salı akşamları saat 8'de yayında. Bu haftaki konumuz bizi salgın ve siyaset gündeminden uzaklaştırıp bilgisayarların, teknolojinin ve geleceğin dünyasına götürecek bir konu yapay zeka. Bilgisayarlar düşünebiliyor mu? Yapay zeka neleri başarıyor? Bunları konuşacağız. İki kardeş hatta ikiz bilgisayar mühendisleri konuğumuz olacak. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aykut Erdem ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aykut Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz
Hoş bulduk.
Merhabalar.
yayınımıza. Erkut Bey, sizle başlayalım. Biraz yapay zekayı başlamadan bize tanımlamanızı rica edeceğim. En genel tanımıyla nedir yapay zeka?
Tabii ki. En genel tanımı da aslında insanların sahip olduğu yetileri makinalara ya da bilgisayarlara aktarmayı amaçladığımız bir araştırma alanı diyebiliriz. Burada tabii insanlara ait olan yetiler derken daha çok düşünme, yorum yapabilme, okuduğunu anlama, gördüğü görüntülerden çeşitli anlamsal bilgiler çıkartma gibi aslında çok farklı konuları kapsıyor. Dolayısıyla aslında yapay zeka bir şapka terim diye ifade edebiliriz.
Bu derin öğrenme kavramını konuşalım. Yapay zeka konuşulduğu zaman bu kavramı çok duyuyoruz. Yeri nedir yapay zekanın içinde? Bir de geçen yılki bu bilgisayar biliminin Nobel olarak bilinen Turing ödülü derin öğrenme kavramını bilgisayara uyarlayan kişilere verildi. Bu kadar önemli bir kavram mıdır?
Bunu da istersen ben yanıtlayayım Erkut.
Buyurun.
Hani öncelikle belki hani yapay zeka deyince Erkut dedi çok farklı konular bunun ilgi alanına giriyor diye. Aslında benzer şekilde çok farklı şekillerde karşımıza çıkan yapay zeka yaklaşımları da var. Hani bunun geçmişi işte 50'li yılların sonu 60'lı yılların başına kadar geri çekebiliriz. O anlamda hani bugün derin öğrenme dediğimiz yaklaşımların ilk örneklerini de aslında bu 50'li 60'lı yıllarda görüyoruz. Ama hani her bilim dalında olduğu gibi burada da böyle birbirleriyle yarışan farklı yaklaşımlar var. Derin öğrenme de işte yapay sinir ağları dediğimiz ana çıkış noktasını işte beynimiz deki mekanizmalardan alan, bunların acaba matematiksel olarak nasıl modelleyebiliriz? Onlara kadar uzanan bir hani uzun bir geçmiş olan aslında bir yapay öğrenme yaklaşımı. Günümüzde bu kadar önem kazanmasının sebebi aslında elde edilen başarılar. Bugün belki biraz onlardan da konuşuruz. Aslında ilk çıktığında işte bu bahsettiğim 50'li 60'lı yıllarda aslında böyle çok birbirleriyle yarışan farklı yaklaşımlar var. Hani bunlardan en klasiği şimdi işte birazcık daha klasik yöntemler diye adlandırdığımız daha çok işte mantıksal çıkarım yapma üzerine gelen işte sembolik yaklaşımlar diye tanımladığımız yaklaşımlar var. O yıllarda bunlar birazcık da işte bu yapay sinir ağlarının önüne geçiyor. Bunun da temel sebebi aslında o yıllardaki var olan çeşitli limitler diyebiliriz. İşte bu kadar başarı elde etmemizin en büyük altında yatan etken artık işte sayısal bir dünyada işte kullandığımız telefonlardan, bilgisayarlardan o kadar çok veri sayısal formda karşımıza çıkıyor ki bunları da bu tarz yapay öğrenme yaklaşımlarının kullanması günümüzde mümkün oluyor. Buradan hani o bahsettiğiniz Turing ödüllerine gelecek olursak, evet hani Turing ödüllerini alan 3 bilim insanı bu derin öğrenme diye bugün adlandırdığımız alanda işte geçmiş yıllarda çok önemli başarılara imza attılar. Burada belki birazcık şeyi de ifade etmek gerekebilir. Hani yapay zeka, yapay öğrenme, derin öğrenme. Aslında yapay zeka Erkut'ta söylediği şemsiye bir terim. Yapay öğrenme bunun bir alt grubu yaklaşımları ifade ediyor. Bunun da hani en temel basit tanımıyla çeşitli örnekler üzerinden. Nasıl işte bir bebeğin gelişiminde biz sürekli yanında onları bazı şeyleri yönlendirmek için işte örnekte işte bu bir bardaktır, işte bu bir masa gibi bazı ifadelerde bulunuyorsak benzer şekilde bu tarz yaklaşımlar da böyle farklı örnekler üzerinden ne artık öğrenilecekse onu başarıyla modelleyebiliyorlar. Şöyle kısaca hani toparlayacak olursam, bir hani şu an için veri miktarı gerçekten çok üstel seviyelerde artış gösteriyor. İkincisi, kullandığımız donanımlar işte bu yaklaşımların ilk ortaya çıktığı yıllara göre çok çok ileri seviyelere gelmiş durumda. Hani üçüncüsü de tabii hiçbir yaklaşım yerinde durmuyor. Sürekli yeni gelişmeler oluyor. Hani temel bu üçünü sıralayabilirim. Bilmiyorum, Erkus
Yok yok doğru.
Hanım. Söyleyeyim bir şey olur mu?
Biz meraklısına bilime uzun süre önce yine aynı konuyu konuşmak üzere Ethem Alpaydın'ı davet etmiştik ve ona bu klasik soruyu bilim kurgu filmlerinde bizi korkutan yapay zeka tarafından ele geçirilecek miyiz, işlerimiz elimizden alınacak mı gibi sorular yönelttiğimde bana şunu söylemişti, şimdilik korkulacak bir şey yok ama her şey çok hızlı ilerliyor diye. Ki siz de gelişmelerin çok hızlı ilerlediğinden bahsediyorsunuz. Erkut Bey'e dönelim, bu bahsettiğiniz yapay sinir ağlarının ortaya çıkışı 1943 yılı. Bu konudaki gelişme neden bu kadar zaman aldı?
Biraz önce Aykut'un da vurguladığı gibi artık tamamen bir bilgi çağındayız. Bu ne anlama geliyor? Sayısal veri miktarı aslında analog olarak bulunan veri miktarını geçti. Yani şu anda bu yayını YouTube'dan izliyorsak aslında bizim verimiz bu video bir sayısal ortama aktarılmış durumda. Yine sosyal medya üzerinden bir sürü veri paylaşılıyor. Şimdi 5G teknolojileri, Internet of Things gibi yapılarla aslında evimizdeki çok sıradan aletlerde bile bir veri algılayıcılar söz konusu olabiliyor. Ana sebebi bunların bu veri miktarındaki ciddi artış. Bununla birlikte yine önemli olan noktalardan bir tanesi tabii donanım da çok ciddi şekilde gelişti. Özellikle derin öğrenme yaklaşımları için grafik işlemciler kullanılıyor araştırmacılar tarafından. Onlar da son birkaç yılda aslında şu anki gücüne ulaşmış olan donanımlar. Tabii şey de vurgulamak lazım. Bu alandaki en bence hani Aykut da belki katılır. Dönüm noktası verileri de bir araştırmacıların paylaşmaya başlaması. Yani orada açık bilim olarak adlandırıyoruz. Yani kendi doktoram sırasında yaptığım çalışmaları düşündüğümde bu derece açık veri, açık bilim konuşulmuyordu. Yani konuşuluyordu ama bu derece söz konusu değildi. Yani ilgili yaklaşımları şu anda araştırmacılar önerdikleri yöntemleri çeşitli ortamlar üzerinden diğer araştırmacılarla paylaşıyorlar. Dolayısıyla veri miktarı diyoruz, donanım diyoruz. Bunun yanı sıra bence açık bilim kavramı yani verinin, bilginin paylaşılması da çok önemli yer tutuyor. Ve bunun bu kadar kolay hale gelmesi tabii. Yani 43'lü yıllarda bu kadar rahat iletişim halinde olamıyoruz. Şimdi ne yazık bu pandemi dolayısıyla üniversitelerde örneğin uzaktan eğitim yapıyoruz. Bunların hepsinden tabii ortaya olası kılan teknolojik gelişmeler.
Bu hız özellikle benim gibi bu tip gelişmeleri dışarıdan ve biraz cahil bir gözle izleyen biri için gerçekten korkutucu bir hız gibi görünüyor. Makinelerin neler yapabildiğine, neler yapamadığına geçelim. Aykut Bey, sizle devam edelim. Bu makineler örneğin sayısal oyunlarda karşısında bir insan olduğunda onu yenebiliyorlar. Ama bir görüntü algılama söz konusu olduğu zaman oldukça başarısız gibi görünüyorlar. Bu doğru mu hala bu bilgi?
Belki hani burada tekrar hani yapay zekanın tanımına geri dönsek iyi olur. Hani iki türet aslında şey yapabiliriz, ayırabiliriz. Bir tanesi bunların genel yapay zeka, diğeri de işte daha dar yapay zeka diye. Aslında hani şu anki elde edilmiş başarılara baktığımızda bu başarıların hemen hemen hepsinin çok çok büyük bir çoğunluğunun daha dar diye tabir ettiğimiz, işte siz de bahsettiniz, diyelim bir satranç oyununu insandan daha iyi oynayan, işte Go'da dünya şampiyonunu yenen yaklaşımlardan bahsediyoruz. Ama hani oradaki yöntemi alıp doğrudan siz çok daha başka, daha genel bir problemin çözümü ve uyarlama noktasında o kadar da rahat değilsiniz. Zaten hani nihai hedefimiz burada bu genel yapay zekaya ulaşmak. Hani o bahsettiğiniz örnek görsel algı da bizim hani daha genel insan yetisi diye kabul ettiğimiz bir özelliği ifade ediyor. Hani sadece şu an için hani gerçekten hani son diyelim bir 5-10 yılda bu alanda çok çok büyük ilerlemeler kaydettik. Ve hani bunun da devamı gelecek gibi duruyor. Ama işte bu genel zeka noktasında diyeyim, daha alacağımız pek çok yol var diyebilirim.
Yapay zeka ile ilgili dışarıdan bakan gözlerin tartıştığı konulardan biri de yakın zamanda bu Google Translate'in bir çevirisiydi. Yani o bir doktor yazdığınızda Google Translate size he's a doctor cevabını veriyordu. Yani erkek olarak algılıyordu doktoru. Bu da şuradan kaynaklanıyor tahminimce, okuduğu ona verilen verilerden. Yani verilerin objektifliği yapay zekanın öğrenmesinde önemli gibi görünüyor. Bu tip çalışmalarda bu veri objektifliği tartışılan bir şey mi?
Evet, evet, tabii ki. Yani son zamanlarda böyle başarılı sistemler ortaya çıktıkça aslında o sistemlerin hangi noktalarda başarısız olduğunu incelemek de yine araştırmacıların, biz araştırmacıların görevi. Belirttiğiniz gibi özellikle bu derin öğrenme yaklaşımları çok büyük miktarlarda veriler üzerinde eğitilen modeller ve veride ne varsa aslında modelde onu öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla veri toplama noktasında ki belki de araştırmacıların çok farkında olmadan bile koydukları bir tasarım bilgisi onun hiç beklemediği problemlerde ve beklemediği durumlarda farklı sonuçlar vermesine sebebiyet verebiliyor. Google Translate örneği o bağlamda güzel. Yani dil içerisinden baktığınızda çeşitli ön yargılar mevcutsa kullanılan veri içerisinde modelde onlar üzerinden bir öğrenme gerçekleştirdiği için onları tekrarlamak durumunda kalıyor. Yine benzer örnekler yüz tanıma sistemlerinde geçerli. Özellikle yani güvenlik birimlerinin kullandığı Amerika'da siyahi vatandaşları birbirlerinden daha rahat ayıramama gibi problemler aslında hukuksal noktalarda da çok ciddi sıkıntılar ortaya koyabiliyor.
Yani ben belki şöyle bir ekleme yapayım. Yani burada ön yargılı olan yöntemler değil, bu yöntemlerin eğitilmesinde kullanılan veri. Ve o verinin kaynağı da sonuçta yine biziz, hani insanlarız. Bizim bu tarz ortaya koyduğumuz ön yargılar dolayısıyla bu tarz yöntemlere de ister istemez nüfuz etmiş oluyor.
Bu da bu verideki objektifliğin nasıl ölçülebileceği sorusunu beraberinde getiriyor aslında.
Evet, evet. Yani o bağlamda aslında yine son yıllardaki önemli araştırma problemlerinden bir tanesi bu tarz verilerin objektifliğini nasıl sağlayabiliriz ve o noktada neler yapabiliriz? Yani araştırmacı olarak belki veri toplama noktasında nasıl protokoller izlemeliyiz ki bu tarz durumlarla daha az karşılaşalım? Gerçekten çok önemli bir problem haline gelmeye başladı.
Tabii burada belki şeyi de eklemek gerekir. Hani bir bizim yaptığımız sonuçta bilim. Bir de bu artık bilim belli bir seviyeye ulaştıktan sonra teknoloji halini alıp hani günlük hayatımıza yansıyor. İşte burada bu bahsettiğimiz eksiklikler biraz hani bu yöntemlerin eriştiği noktayı da gösteriyor. Artık hani o kadar gerçekten günlük hayatta kullanılabilecek başarıları yakalamaya başladılar ki bu tarz problemleri işte bu tarz yöntemleri günlük hayatımızda kullanmaya başlayınca aslında farkına vardık ve şimdi işte bunu engellemek yönünde de araştırmacılar çalışmaya başladılar.
Google Translate kendini bu konuda düzeltmiş, en azından programa girmeden kontrol ettim. Artık o bir doktor deyince hem he's a doctor hem de she's a doctor seçeneğini veriyor gibi görünüyor. Genel olarak neleri başarıyor yapay zeka? Bunu sormak istiyorum. Erkut Bey sizle başlayalım, sonra Erkut Bey de belki bir şey eklemek istiyor.
Tabii ki. Biraz önce belirttiğiniz aslında yine gündelik hayata dokunduğumuz için bu Google Translate onun çok iyi bir örneği. Her ne kadar her dil arasındaki çeviriyi çok başarılı bir şekilde gerçekleştiremese bile belirli diller arasındaki çevirileri çok başarılı şekilde yapabiliyor. Hani o bağlamda yine veriye geri dönecek olursam aslında belirli diller arasındaki veri miktarı çok daha rahat toplanabilen veriler. Hani ondan dolayı onlar üzerinde daha geniş veriyle eğitilen modellerin performans genellemesi de daha iyi olabiliyor. Yine bir başka örnek, yani kendi araştırma alanımızdan, yapay görme alanından nesne tespiti. Şimdi işte otonom araçları kullanıyoruz, sürücüsüz araçlar. Bir aracın sürücüsüz ilerleyebilmesi için karşısındaki sahneyi anlayabilmesi gerekiyor. Sahneyi anlamanın önemli noktalarından bir tanesi de nesneleri tespit edebilmek. O noktada da çok başarılı sistemler son birkaç yıldır çıkmaya ve hatta pratikte de kullanılmaya başlandı.
Yani belki ben ekleme yapıyorum. Hani bir işte bu demin söylediğimiz günlük hayatımıza nüfus etmesi var. Beni hani en çok heyecanlandıran konulardan biri de aslında sonuçta bu tarz yapay öğrenme algoritmaları çok genel yaklaşımlar. Benim en çok hani heyecanlandığım nokta aslında bu tarz konuların diğer bilim dallarına yaptığı etki. Hani işte veriden bahsettik. Aslında hani bu verinin artışı, verinin önemi sadece bilgisayar bilimleri için değil, artık şu an için bütün bilim dalları için geçerli. Bunun içinde hukuku da sayabilirsiniz. İşte daha insani bilimleri de sayabiliriz. Tıbbı keza sayabiliriz. O anlamda hani bu tarz toplanan verilerin her birinin işte bir bilim adamı tarafından bilgisayar başına geçip incelenmesi, ondan çeşitli hipotezler, ardından sonuçlar çıkartılması artık günümüzde çok çok da mümkün değil ve daha da hani bu artacak gibi duruyor. Dolayısıyla hani bu tarz yöntemler işte şimdi yavaş yavaş hani diğer bilim dallarındaki o işte araştırma nasıl yapıyoruz noktasında farklı basamaklardan birini oluşturmaya başladı. Ben de bunu eklemiş olayım.
Peki neleri başaramıyor, neleri başarması bekleniyor ve henüz ulaşılamadı diye sorsam Aykut Bey.
Şöyle aslında hani demin de biraz bahsetmiştik. Aslında alanı çok kısıtladığımız zaman bu günümüzdeki sahip olduğumuz yaklaşımların başarısı gerçekten hani çok çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Burada ama şöyle bir nokta da var. İşte demin de bahsettik biraz, veride ne varsa aslında onu kullanıyor bu yöntemler diye. Şu an için yine hani en çok böyle araştırmacıların üzerinde düşündüğü nokta, bu tarz yöntemler neden sonuç ilişkilerini çıkarsamada o kadar da başarılı değiller. İşte görüntüde, veride çok belli kullanabileceği çeşitli örüntüler varsa bunları doğrudan alıp işte kendi ihtiyaçları doğrultusunda size bir sonuç dönüyorlar. Bir hani bunu sıralayabilirim. Bir ikincisi işte demin konuşmanın başında da dile getirdik. Burada amaç biraz insan yetilerini aslında bilgisayarların taklit etmesini sağlayabilmek diye. Orada da baktığımızda işte çok hani genel işte Erkut demin bahsetti, nesne tanıma olsun, işte makine çevirme olsun, oralarda başarılar elde edildi ama işte birazcık daha bu bahsettiğim neden sonuç ilişkilerinin ön plana çıktığı veya bazı durumlarda aslında verinin topladığınız verinin çok da fazla bir şey söyleyemediği durumlarda, örneğin yine Erkut'a benim şu sıralar ilgimizi çeken konulardan biri, işte İngilizce'de common sense deniyor, Türkçe'ye sağduyu diyeyim. Hani bunlarda birazcık daha böyle yazılı olarak saklanması zor şeyleri ifade ediyor. Dolayısıyla elinizde çok fazla bu anlamda veri bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu tarz konularda yöntemler başarısı şu an için kısıtlı kalıyor. Ama hani hep onu söylüyorum. Daha sanki hani belli bir eşiği açtık. Şimdi artık önümüzde hani çok daha yüksek bir hedef var ve amacımız da işte oraya ulaşmak. Daha kat edeceğimiz çok yol var, biraz önce söylediğim gibi.
Aykut'un kaldığı noktadan devam edecek olursam, biraz önce bebeklerle alakalı bir soru sormuştunuz. Yani şu anda aslında bizim yapay zeka diye bu genel yapay zeka bağlamında daha henüz bebek seviyesine bile geldiğimizi söyleyemeyebiliriz rahatlıkla. Yani çok büyük miktarlarda veri olduğunda çok iyi çalışan elimizde modeller, yöntemler var. Ama bebekleri düşünecek olursanız yani o kadar büyük bir veriyle aslında karşılaşmamış oluyorlar. Gelişim süreçleri boyunca belki bir kavramı öğreniyorlar ama yeni bir kavramı çok daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar ve belli bir yaştan sonra çok daha hızlı bir gelişim sürecine girebiliyorlar. Mevcut yöntemler, yapay zeka yöntemlerinde bu bağlamda da aslında bir sıkıntı var. Yani aslında amaçladığımız şeyse daha Aykut'un dediği gibi yolun çok başında, daha yeni yeni emeklemeye başlayan bir bebek gibi aslında şu mevcut yaklaşımlar.
Ama bu yapay görüntü mevzusu aslında çok ciddi bir yol kat edildiğini de göstermiş oldu. Sosyal medyada çok paylaşılan bir fotoğraf vardı. Bu iki kedi fotoğrafı yan yana. Ve hangisi gerçek diye soruluyordu. Ve fotoğraflardan bir tanesi ki çok gerçekçi bir kedi görüntüsünün yapay şekilde üretilmiş bir görüntü olduğunu öğrenmiştik. Bu görüntüleri nasıl üretiyorlar?
Onlar için de yani biraz önce yapay öğrenme dedik. Onun içerisinde derin öğrenme bir alt öğrenme yöntemi dedik. Onun altında da üretici derin öğrenme modelleri var. Bu başarıları yakalayan yaklaşımlar da aslında bu öğrenme yöntemlerini kullanan yaklaşımlar. Şöyle çok basit bir şekilde anlatacak olursam aslında görüntü dediğimiz şeyler yine bir olasılıkta dağılımdan gelen örneklemeler. Biz yani herhangi bir kameradan görüntü çektiğimizde aslında üç boyutlu dünyanın iki boyutta iz düşürülmüş bir örneklemini aslında kaydediyoruz. Bu yaklaşımların amaçladıkları şeyler de aslında o iki boyutta indirgenmiş, iz düşürmüş olan örnekleme uzayını öğrenebilmek, oradaki dağılımı öğrenebilmek ki öyle bir dağılımı öğrendikten sonra aynı özelliklere sahip gerçekte mevcut olmayan sentetik imgeler de rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz.
Yani ben şöyle birazcık daha hani genelleştireyim Erkut'un bahsettiklerini. İçinde yaşadığımız dünya işte çoğu karşımızdaki şeyleri hani insanların yaptığı şeyler işte evlerimizde oturuyorsak işte duvarlarımız dik açıları içeriyor. Yani böyle farklı farklı aslında örüntüler var. Hani Erkut'un bu bahsettiği uzayı öğrenme kavramı aslında bu tarz verinin içinde bulunan biz yapıları öğrenmeye çalışıyoruz. İşte eğer bu demin sizin bahsettiğiniz kedi görüntülerinden bahsedecek oluyorsak zaten hani kedi diye duyduğunuzda sizin de zihninizde bir şey beliriyor. İşte kulakları olabilir, bıyıkları olabilir, gözleri olabilir. Bu tarz yaklaşımlarda işte yine örneklere bakarak acaba hani kedi dediğimiz şey nasıl bir görüntüde nasıl temsil edilir onu öğrenmeye çalışıyorlar. Hani şu an için en başarılı yöntemler bu çekişmeli üretici ağlar diye adlandırdığımız o da işte en hani alt kırılımdaki yöntemlerden birisini ifade ediyor. Hani onu da şöyle çok çok basitleştirerek hani dinleyicilerin anlaması adına hani resim yapmaya yeni başlayan birini düşünün. Hani bu işte bir çocuk da olabilir. Bu işe çok geç yaşlı diyelim, emekliliğinde hobi olarak başlamış biri de olabilir. Hani ilk yaptığı resimler belki o kadar böyle hani şaheser, güzel şeyler olmayabilir ama zaman içinde işte örneklerine bakarak belki bir hani hocası varsa ondan aldığı geri bildirimi zaman içinde hani bu yetiyi geliştirmeye çalışır. Yöntemlerin de, hani şimdi çok teknik detaya girmeyeyim ama temel felsefesi buna yatıyor. O kadar hani sonuçta gerçeğinden ayırt edilemeyen görüntüler üretmeyi amaçlıyor ki yöntem ancak o zaman kendisini hani başarılı kabul ediyor olsun. O verdiğiniz örnekte bunun güzel bir örneğiydi.
Yani bu çekişmeli dediğimiz iki farklı yapay zekanın çalıştığı bir mekanizmadan bahsediyoruz değil mi? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Bu çok ilginç çünkü.
Tabii ki. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani derin öğrenme yaklaşımları aslında yapay sinir ağlarına dayanıyor demiştik. İki tane elimizde ağ modeli var. Bir tane ağ modeli biraz önce bahsettiğiniz şekilde çok gerçekçi duran sentetik imgeler üretmeyi amaçlıyor. İkinci bir ağ da aslında bu bahsettiğimiz verilen bir imge için ya da görüntü için bu sentetik görüntüler üreten bir ağdan gelen bir görüntü mü yoksa doğal bir görüntü mü onu ayırt etmeye çalışıyor. Yani burada iki ağ o manada bir oyun oynuyorlar diyebiliriz. İlk başta evet Aykut'un bahsettiği gibi bu üretici ağ çok başarılı bir şekilde sonuçlar üretemediği için ayırt etme işlemini gerçekleştiren ağ çok başarılı şekilde bu kararı verebiliyor. Ama belli bir noktada aslında üretici ağ bu diğer ağı, ayırt edici ağ dediğimiz ağı aldatıcı nitelikte başarılı örnekler üretmeye başlıyor. Yani bu bir min-max oyunu aslında oynuyorlar diyebiliriz.
Bu dinlerken kulağa çok keyifli geliyor. Yani bir ağın diğerini görüntünün gerçek olduğuna ikna etmesi oyunu gibi geliyor kulağa ama bir yandan da çok ürkütücü bir durum çünkü görüntünün gerçek mi değil mi olduğunu anlayamayacağımız bir dünyadan bahsediyoruz ki o kedi fotoğrafı gayet gerçekçi görünüyordu. Yapay zeka ile ilgili özellikle dışarıdan bakan kişiler için çok fazla korkutucu senaryo olur biliyorsunuz. Yani az önce Ethem Bey'e sorduğum örnekten de bahsetmiştim. İşte işlerin elinden alınması, bir gün dünyanın ele geçirilmesine kadar giden filmler, oyunlar, düşünceler dolaşıyor çevremizde. Bu görüntülerin üretilmesi kısmı da o tehlikeye doğru bizi götürecek bir işaret olabilir mi diye aklıma geldi siz bu yayına hazırlanırken. Bu görüntüleri yarın biz ayırt edebilecek bir mekanizmaya sahip olabilecek miyiz? Yoksa bilgisayarda bir gün karşımıza çıkan bir görüntünün artık gerçek mi değil mi olduğunu bilemeyeceğimiz bir dünyaya mı gideceğiz?
Bunu da ben yanıtlayayım istersen. Aslında hani günümüzde tartışmaya başladığımız bir nokta ne gerçek ne gerçek değil sorusu. Hani burada işte kendi hani, Türkçe'de dile getirişimiz de vardı. İşte gözümle görmesem inanmazdım şeklinde. Hani bu tarz yöntemler gerçekten o kadar gerçeğinden ayırt edilemeyen görüntüler ortaya koymaya başladılar ki artık hani bu belki bu sözü de birkaç yıl sonra çok rahat bir şekilde dile getiremiyor olacağız. Ve belki hani bu anlamda dediğim gibi gerçeği sorgulayışımız, karşımıza çıkan bu tarz görüntülerin içeriklerini algılayışımız hep değişiyor olacak. Haklısınız. Hani bu özellikle kötüye kullanımını düşündüğünüzde bu tarz yöntemlerin hani sayacak olursak örneğin işte sosyal medya şirketleri, Facebook, Twitter onlar için çok çok ciddi bir problem. İşte birinin paylaştığı bir görüntü, bir video ne kadar hani gerçek, ne kadar işte bir makinenin yarattığı, belki işte niyet olarak da hani kötü niyetle yaratılmış bir video. Bu amaçla da özellikle bu bahsettiğim yani Facebook bunlardan bir tanesi. Birazcık kendi tabii iş modelleri açısından da bu konu önemli olduğu için onlar da bu tarz araştırmalara destek olmaya başladılar. Hani Facebook'un bu alanda yürüttüğü örneğin bir yarışma var ödülü. Bildiğim hani çok farklı gruplar bu alanda çalışıyorlar. Hani şu an için hani kısmen gerçeğinden ayırt etmek mümkün. Hani bunun için de tabii yine farklı modeller, yapay öğrenme modelleri kullanılıyor ama belki dediğim gibi gelecekte bu ayrım tamamen ortadan kalkacak ve biz hani ne gerçek ne gerçek değil sorusunu artık kendimiz sorguluyor olacağız.
Bir haberci gözüyle düşündüğümde oldukça ürkütücü bir durum. Bir fotoğrafın, bir videonun gerçek mi yoksa yapay mı, yapay üretilmiş bir görüntü mü olduğunu bir gün algılayamayacak olmak. O yüzden en azından benim kişisel umudum bu konuda bir mekanizma geliştirilecek olması. Aykut ve Erkut Erdem çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
Meraklısına Bilim'de bu hafta yapay zeka konuştuk. Bilim Akademisi ile birlikte hazırladığımız bu programın bu bölümünde Koç Üniversitesi'nden Aykut Erdem'i ve Hacettepe Üniversitesi'nden Erkut Erdem'i ağırladık. Erkut ve Aykut kardeşler aynı zamanda Sarkaç Orga'da yazılarıyla katkı veriyorlar. Meraklısına Bilim Salı akşamları saat 8'de yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.